Ayrım 28, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 336. Başının dibindeki sert adımlar ve Dov'un yol alırken sallanması Dorian'ı uyandırdı. Gözleriyle Ben Abram'ı aradı fakat adam gitmişti. Onun yerine yabancı bir kadın şiltesinin yanına çömelmişti. Siyah entarisi ve peçesiyle bir akbabayı hatırlatıyordu. Dorian sarhoş gibi ayağa kalktı ve kameranın küçük lombozuna yürüdü. Dışarısı karanlıktı. Yıldızlarla günün sularının üstünde sanki dans ediyorlardı. Yüzüne çarpan tatlı gece havası onu canlandırdı ve kafasındaki sisleri biraz dağıttı. Güverteye çıkmak için kapı tarafına dönünce siyahlı kadın ayağa kalkarak onun önüne geçti. ''Prens çağırtıncaya dek buradan ayrılmamalısın.'' Dorian kısa bir süre tartıştıysa da sonunda boşuna çabalamaktan vazgeçti ve lombozun başına yürüdü. Dov lagünden ayrılıp geçide saparken ay ışığında beyaz bir ışıkla parlayan kalenin duvarlarının kayıp uzaklaşmasını seyretti. Sonra okyanusun gücünün etkisiyle altındaki tabanın sarsıldığını hissetti. Gemi batıya dönünce mehtabın aydınlattığı ada artık görülmez oldu. Çocuk kendini lombozdan atarak şiltesinin üstüne yığıldı. Kara peçeli kadın lomboza yürüyüp kalın tahta pancuru kapattı. O sırada Dorian'ın başının hemen yukarısındaki güvertede bekleyen nöbetçi o kadar ani olarak bağırdı ki çocuk yerinden hopladı. ''Ne gemisisiniz?'' Yanıt gecikmedi. ''Gece avladığı balıklarla dönen bir balıkçı teknesi.'' Yanıt aradaki uzaklık ve kapalı pancur nedeniyle oldukça az duyulmuştu. Ama o an Dorian'ın yüreği duracak gibi oldu. Sonra heyecanın etkisiyle hızlandıkça hızlandı. Çocuk baba diye soludu. Sesin sahibi Arapça konuştuğu halde onu hemen tanımıştı. Lomboza doğru atılmayı denediyse de kadın onu yakaladı. Dorian yine baba diye bağırdı. Kadının kollarının arasında debeleniyordu ama o iri yapılıydı. Kocaman göğüsleri ve kocaman bir göbeği vardı. Şişman olmasına rağmen kuvvetliydi. Dorian'ı göğsünden tuttuğu gibi şiltenin üstüne fırlattı. Çocuk İngilizce olarak ona beni bırak diye bağırdı. Babam bu, onun yanına gitmeliyim. Kadın tüm ağırlığıyla çocuğun üstünde yatıyor, onu şiltenin üstüne mıhlıyordu. Kameradan çıkamazsın diye homurdandı, prensin emri. Dorian kadınla boğuşmayı sürdürdü. Sonra babasının gecenin içinden Dov'a yeniden seslenmesi üzerine dondu. Siz ne gemisisiniz? Sesi giderek zayıflıyordu. Dov hızla uzaklaşıyor olmalıydı. Gözcü bu Prens Abd Muhammed El Malik'in teknesi diye yanıt verirken sesi çok güçlü ve berraktı. Allah yolunuzu açık etsin. Halin sesi öylesine uzaktan geliyordu ki tıpkı bir fısıltı gibi Dorian'ın kulaklarına ulaşmıştı. Çocuk bütün gücüyle baba diye bağırdıysa da kadın olanca ağırlığıyla onu boğarcasına şiltenin üstüne bastırıyordu. Dorian gitme benim Dory diye bağırmakla beraber boğuk çığlığının kapalı kameradan denizin ötesindeki babasına ulaşamayacağını bildiği için umutsuzluk içindeydi. Aniden kıvrılarak iri yarı kadını üstünden attı ve altından kayıp çıktı. Kadın kendini daha toparlayamadan çocuk kameranın kapısına atılmıştı. Fakat kilitle boğuşurken kadın bir kez daha üstüne atıldı. Kapıyı açmayı sonunda başarmıştı ki kadın parmaklarını entarisinin yakasına geçirdi. Dorian kendini o kadar hızla ileri attı ki pamuklu yırtıldı ve çocuk serbest kaldı. Güvertenin merdivenini tırmanırken kadın hemen arkasındaydı ve ''Durdurun onu, kafiri yakalayın!'' diye avızı çıktığı kadar bağırıyordu. Bir Arap gemici merdivenin tepesinde Dorian'ı bekliyordu. Kollarını iki yana açarak yolunu kesmeye yeltendi. Fakat çocuk kendini yere attı ve bir gelinciğin hızıyla adamın ayaklarının arasından süzülmeyi başardı. Güvertede teknenin kıçına doğru koşmaya başladı. Seraf'a ait uzun kayığın karanlık şeklinin hızla adaya doğru uzaklaştığını, kalkıp inen küreklerden fosforlu bir ışıltının döküldüğünü görebiliyordu. Bir karaltı teknenin kıçında dimdik durmaktaydı. Dorian bunun babası olduğunu biliyordu. ''Beni terk etme!'' Çocuğun sesi gecenin içinde duyulmuyordu bile. Çocuk Dov'un kıç küpeştesine ulaşıp üstüne sıçradı ve karanlık sulara atılmaya hazırlandı. Ama güçlü bir el ayak bileğine yapışarak onu aşağı çekti. Aradan birkaç saniye geçmeden yarım düzine Arap gemicinin toplam ağırlığının altında ezilmiş durumdaydı. Onu tekmeler atmasına, ısırmasına ve tırmalamasına aldırış etmeden merdivenden aşağıya taşıdılar ve kamerasına ittiler. Şişman yaşlı kadın denize atlamış olsaydın beni de balıklara yem olmak için arkandan atarlardı diye yakındı. Bana nasıl bu kadar kötülük edebiliyorsun? Kadın oflayıp duruyordu. Kamara kapısının dışına iki adam dikmesi için kaptana haber yolladı. Sonra da yeni bir kurtuluş girişimini engellemek için Lomboz'un üstündeki kapakla kapının sıkı sıkıya kapalı olmasını garantiledi. Dorian o kadar şaşkın ve yorgundu ki sonunda ilaçla uyutulmuş gibi derin bir uykuya daldı. Kadın onu uyandırdığı sırada vakit öğleye yaklaşıyordu. "Prens seni yanına çağırttı," dedi. "Bir oğlak gibi kirli ve pis kokulu olursan ihtiyar tahiye kızacak." Çocuk bir kez daha yıkanmaya, saçlarını taranmasına ve parfümlü yağa bulanmasına katlanmak zorunda kaldı. Bundan sonra Dov'un Pruva bölümündeki otağa götürüldü. Yelken bezinden bir tavan bölgeyi tam tepedeki kavurucu tropikal güneşten koruyordu. Fakat musonun serin rüzgarlarını girebilmesi için çadırımsı yapının yanları kaldırılmıştı. Yerler ipekli halılarla örtülüydü. Prens de biraz yükseltilmiş bir platformun üstünde yastık kümesine yaslanarak oturmuştu. Molla ile maiyetinden başka dört kişi tavanın altında bağdaş kurmuş oturuyorlardı. Dorian yanlarına getirildiği sırada bir şeyi tartışıyorlardı. Fakat Tahi çocukla çıka gelince El Malik susmalarını işaret etti. Kadın prensin ayaklarının dibine kapandı. Dorian onu taklit etmeyince çocuğun ayak bileğini çekiştirdi. "Prense saygı göster, yoksa sana dayak attırır," diye tısladı. Dorian kadının emrine karşı koymaya kararlıydı. Çenesini sıktı ve prensin yüzüne baktı. Birkaç saniye sonra kararının zayıfladığını hissederek başını eğdi. Her nedense bu muhteşem kişiye meydan okumayı başaramıyordu. "Selamün aleyküm efendi," diyerek yere kapandı. El Malik ciddiyetini korudu ama gözlerinin etrafında küçük gülüş kırışıkları belirmişti. "Sana da selam olsun El Amhara." Dorian'a yaklaşmasını işaret etti, sonra da oturduğu platformun altında sağ elinin hemen dibindeki bir yastığı gösterdi. "Yine çılgınlığın tuttuğu zaman tekrar denize atlamaya kalkmanı önleyebilmem için seni yanımda oturtacağım." Dorian itiraz etmedi. Adamlar da onu görmezlikten gelerek tartışmalarını sürdürdüler. Çocuk bir süre onların söylediklerini izlemeye çalıştı. Ama hızlı hızlı konuşmaları Arapça bilgisini çok zorluyordu. Konuşmaları ayrıca çocuğun bilmediği insan ve yer isimleriyle doluydu. Tanıyabildiği tek yer adı Lamu'ydu. Ned Tyler'la denizcilik derslerinde öğrenmek zorunda bırakıldığı ateş sahilinin haritalarını gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştı. Lamu Zanzibar'ın kuzeyindeydi. Daha küçük bir adaydı ve babasının gemi seyir defterinden anımsadığına göre Umman İmparatorluğu'nun önemli bir ticaret limanı ve hükümet merkeziydi. Rüzgarın yönü ve öğleden sonra güneşinin oluşturduğu açı sayesinde Dov'un kuzeybatı yönünde seyrettiğini tahmin edebiliyordu. Ki bu da gittikleri yerin Lamu olma olasılığını kuvvetlendiriyordu. Çocuk orada kendisine nasıl bir akıbetin beklediğini merak ediyordu. Boynunu uzatarak geminin kıçının ötesini görmeye çalıştı. Arkalarındaki ufukta Flor de la Mar'dan hiçbir iz yoktu. Gece boyunca adayı çoktan arkalarında bırakmış, Seraf, babası ve Tom'la teması kaybetmişti. Bu düşünce çocuğu yine umutsuzluğa düşürecek olduysa da sonra duygularına yenik düşmemeye karar verdi. Prens'le adamlarının konuştuklarını anlamak için tekrar dikkatini topladı. "Babam bütün söylediklerini anımsamamı ister. Bu bilgiler plan yaparken ona çok yararlı olabilir," diye düşündü. Ama Molla o sırada ayağa kalkıp provaya yürüdü. Orada tiz ve titrek bir sesle ezan okumaya başladı. Prensle adamları bunun üzerine tartışmalarını keserek öğle namazına hazırlandılar. Köleler prensle maiyetinin abdest almaları için ibriklerle tatlı su getirdiler. Kıçtaki dümenci kuzeyi, kutsal Mekke'nin kentinin bulunduğu yönü işaret etti. Gemide ibadet etmeye vakti olanların hepsi o yöne döndüler. Din adamının iniltili bir sesle duyurduğu direktifler uyarınca ayakta durmak, yere diz çökmek ve secde etmek, böylece Allah'ın iradesine boyun eğmek ritüelini yerine getirdiler. Dorian ilk kez böylesi coşkulu bir ibadete tanık oluyordu. Yapılan işin dışında olmasına rağmen bu inancın gücünden garip şekilde etkilenmişti. Highveld'daki küçük kilisede yapılan haftalık ayinlerde bu hissi hiç duymamıştı. Şimdi belirli bir ses tonuyla okunan duaları ve insanlardaki vecd halini köyün rahibinin onda uyandırmayı başaramadığı derin bir ilgiyle izlemeye koyuldu. Göklere muson rüzgarlarının önünde ilerleyen sıra sıra bulutlarla bezeli Afrika'nın mavi gök kubbesine bakışını dikti. Yoğun bir dinsel vecdin pençesine düşerek gümüş renkli bulut girdaplarında Tanrı'nın sakalını görür gibi oldu. bulut yığınlarının şekil ve silüetlerinde de ürküntü verici yüz çizgilerini seçer gibi olduğunu düşledi. Prens Abd Muhammed el-Malik secde durumundan kalkmışsa da alçak kaidenin üstünde, hala kutsal kente çevrili olarak ayakta ve ellerini karnının üstüne kenetlenmiş vaziyette duruyordu. Dorian onun sakallı yüzüne bakınca Tanrı'nın da belki bu kadar soylu, ürkütücü ve aynı zamanda da bu kadar şefkatli göründüğünü düşünmekten kendini alamadı. Dov Muson'un önü sıra kayıyor, dev Latin yelkeni davul gibi şiş ve gergin görünüyordu. Tek sereni bir insanın beli kadar kalın, koyu renkli ve ağır, ayrıca Dov'un kendinden bile uzun birleşik tropikal ağaçlardan oluşturulmuştu. Tüm ağırlığı ana kandilisa tarafından yüksekte tutulmaktaydı. Dov dalgaların pençesinde yuvarlanırcasına yol alırken, serenin gölgesi güvertenin üstünde bir ileri bir geri gidip geliyor, kah prensin soylu silüetinin üstüne düşüyor, kah tropikal güneşin tüm parlaklığının üstüne boşanmasına yol açıyordu. Prens sallanan serenin altında bedeninin tüm ihtişamıyla duruyordu. Arap dümencinin dikkati dağılmıştı. Geminin pruvasının fırtınanın gözüne fazlaca girmesine izin verdi. Yelken titriyor, ürkütücü şekilde çatırdıyordu. Ned Tyler Dorian'a Latin yelkenine asla güvenilmeyeceğini, sert bir rüzgarda hemen dengesinin bozulabildiğini öğretmişti. Şimdi de geminin hırpalanmasına nasıl ters tepki verdiğini görebiliyordu. Yelkenin platformun hemen altındaki güverteye düşen gölgesinde aniden bir değişiklik fark etti. Donanıma başını kaldırıp bakınca ana kandilisanın çözülmeye başladığını gördü. Halat tıpkı bir yuva dolusu çiftleşen yılan gibi açılmaktaydı. Halatın iplikleri bir bir çözülüyordu. Dorian bu sahneye dehşet içinde baka kalmıştı. Şok halinde olduğundan ne kıpırdayabiliyor ne de bağırabiliyordu. Dov orsa edilirken serenin indirilip çevrildiğini seyrettiği için ana kandilisanın geminin donanımında ne kadar yaşamsal bir rolü olduğundan haberliydi. Hala tek direğe bakarak kalkmaya girişti. Bu arada da halatın son ipi de tabanca patlamasını andıran bir gürültüyle koptu. Yarım tonluk tahta seren bir celladın bıçağının darbesi gibi güverteye düşmeye başladı. Prens ibadeti dışında her şeyden habersizdi ve düşmekte olan serenin hemen altında duruyordu. Dorian el-Malik'in dizlerinin arkasına hedef alarak hemen ileri atıldı. Geminin hareketiyle uyum sağlamak için aksi yöne düşen prens tamamen gafil avlandı. Halılarla yastıklar düşüşünün şiddetini hafifletirken Dorian'ın küçük vücudu da tam üstüne indi. Çok sert bir tahtadan yapılmamış olan seren arkalarında alçak kasaranın damını parçaladı ve kırık bir tahtayı kıymık yığınına dönüştürdü. Koca kütüğün ek yerinden ayrılmasıyla ön ucu hız kazanarak baş kasara güvertesine çarptı. Birkaç saniye önce prensin üstünde durduğu alçak tahta platformu ezdi ve güvertenin döşemesini parçaladı. Tek Latin yelkeni de arkasında balon gibi şişerek çöktü ve yolunun üstündeki adamları altına aldı. Yelkeninin baskısından kurtulunca Dov'un hareketi de tümüyle değişti. Pruvası rüzgara tutsak oldu ve Muson'un dalgalarının pençesinde yuvarlanıp sürüklenmeye başladı. Gemide uzun saniyeler boyunca başıboş palangaların ve kopuk halat uçlarının takırtısından başka ses duyulmadı. Hemen arkasından yaralananların şaşkınlık çığlıkları ve bağırışları koro halinde ortalığı doldurdu. Kıç güvertesindeki iki gemici hemen o an ezilip ölmüşlerdi. Bacakları kırılan ve kemikleri ezilen diğer üçünün de durumu çok feciydi. Çığlıkları tüyler ürperticiydi. Dov'un kaptanının bağırarak verdiği emir üzerine sağlam kalan gemiciler, pruva bölümündekileri örten halatlarla yelkenleri kaldırmaya girişiler. Efendisi yaralandığı ya da serenin korkunç ağırlığının altında ezilerek öldüğü takdirde, kendi hayatını kaybetmekten korkan kaptan prensi bulun diye uluyordu. Gemiciler birkaç dakikaya kalmadan yelkenin katlarını yararak kaldırmışlar ve Tanrı'ya şükrederek prensi enkazın altından çıkarmışlardı. Prens bu pandomima sırasında gayet sakin duruyor ve kurtulmasına şükredenlerin bağırışlarını duymaz gibi davranarak etrafındaki enkaza bakıyordu. Seren prensin üstünde durduğu değerli seccadeyi bile bıçak gibi biçmişti. Molla hemen yanına koştu. Allah'ımıza çok şükür yaralanmamışsınız. Peygamberin sevgili kulu olduğunuz için kanatlarının altına aldı sizi diye gevelemeye başladı. El-Malik din adamının ellerini üstünden iterek çocuk nerede diye sordu. Dağ gibi yelken bezlerinin altında yine telaşlı bir arama baş gösterdi. Sonunda Dorian'ı çekip çıkararak prensin karşısına getirdiler. Yaralı mısın küçük? Dorian etrafındaki yıkıntılara sırıtarak bakıyordu. Tom'la son beraberliğinden beri hiç bu kadar eğlenmemişti. İyiyim efendim dedi. Heyecanı arasında İngilizce konuşmuştu. Ekledi. Ne yazık ki geminiz berbat olmuş. Tom Anderson'ın Ceylan'dan dönüşüne dek geçecek günlerde gemicileri meşgul edecek işler bulmanın gerektiğini biliyordu. İşi olmayan gemiciler vakitlerini geçirmek için mutlaka zararlı işler yapar, hem kendileri hem de başkaları için bir tehdit oluştururlardı. Kendi iç huzuru içinde çalışarak avunmanın zorunlu olduğunun bilincindeydi. Aksi halde tropikaların uzun günleri, Dorian'ın akıbeti, babasının korkunç yaraları ve giderek bozulan sağlığı için tasa ederek geçirmesi kaçınılmazdı. Çatışan iki yoldan birini seçmek durumundaydı. Hal seyahat edecek kadar iyileşir iyileşmez babasını Highfield'ın huzuruna ve güvenine götürmesi gerektiğini biliyordu. Hal orada İngiliz cerrahları tarafından tedavi edilebilir, bakımı da sadık bir hizmetkar ordusu tarafından sağlanırdı. Diğer yandan bu Dorian'ın yabancısı olduğu bir dünyaya köle olarak terk etmek anlamına gelecekti. Kardeşine ettiği yeminin onu Afrika adlı o korkunç sahile çektiğini hissediyordu. Bu ikilemi çözmesine yardımcı olması için Aboli'ye başvurdu. Babam Minotaur'un kumandasını ve küçük bir gemici grubunu bana verse, sen ve ben Dorian'ın arkasından gidebilirdik. Onu nerede aramamız gerektiğini biliyorum. Lamu'da. Peki baban ne olacak, Klebe? Sana en çok ihtiyaç duyduğu şu sırada onu terk mi edeceksin? Oraya gittikten sonra... Aboli gizemli anakaranın bulunduğu batı ufkunu işaret etti. Babanın öldüğü haberini alır. Oysa senin belki de onu kurtarabileceğini düşünürsen ne yaparsın? Bunu ağzına bile alma Aboli. Tom'un öfkesi hemen sonra kararsızlığa yerini bıraktı. Kaptan Anderson Yeoman'da döndüğü zaman babam belki bizsiz dönüş yapacak kadar kuvvetlenmiş olur. Karar vermek için o zamana dek bekleyeceğim. Bu arada Minotaur'u her türlü olasılığa karşı hazırlamamız gerekiyor. Üzerinde yapılan bunca çalışmaya rağmen gemi El Auf'un elinde kaldığı günlerin harabiyetinin izlerini hala taşıyordu. Ve teknenin tropikal suların en büyük afeti olan gemi kurtlarının istilasına uğramış olabileceğini ikisi de biliyorlardı. Tom hemen o gün geminin yan yatırılmasını emretti. Bu işi daha önce hiç yapmadığı için Ned Tyler'la Alf Wilson'ın deneyimlerine güveniyordu. Geminin bütün yüküyle ağır donanımı bu arada topları ve su fıçıları çıkarıldı. Bütün bu malzeme kumsala nakledildi ve palmiye koruluğundaki hasır damlı derme çatma kulübelerde istiflendi. Toplar da kampı koruyacak biçimde dizildi. Hafiflemiş tekne bundan sonra med zamanında kumsala paralel olarak yatırıldı. Her üç direğin tepesinden halatlar ağır makaralardan geçirilmek üzere kumsala uzatıldı ve kumsala en yakın, en büyük ve sağlam palmiyelere bağlandı. Altında üç kulaç su olan Minotaur yana yatırıldı. Bu iş her bir bocurgatın başında 20 kişi, mürettebatın kalan kısmının da kumsala uzatılmış halatların başında durmasıyla başarılmıştı. Gemi çok geçmeden sancak tarafına doğru yan yattı ve tamamen alabora olması tehlikesi baş gösterdi. Neyse ki o sırada cezil süreci başladığından Minotaur kumlu zemine yerleşerek bütün iskele yanını gözler önüne serdi. Tom'la Ned Tyler suların çekilmesinden yararlanarak geminin tahta kaplamalarını incelemeye gittiler. Minotaur 4 yıla yakın zamandır bu sularda olduğundan karinası yosunlar ve midyelerle kaplanmıştı. Bunlar geminin hızını ve seyir özelliklerini kötü etkileseler bile varlığı için tehdit oluşturmuyorlardı. Bununla birlikte yosunlar kazılıp çıkarıldıktan sonra en çok korktukları manzara karşılarına çıktı. Gemi kurtları su çizgisinin altında geminin her yerinde deliklerini oymuşlardı. Tom bu deliklerin birine işaret parmağını boydan boya sokunca parmak ucunun dokunduğu kurdun kıpır kıpır kıvrandığını hissetti. Delikler bazı yerlerde birbirlerine o kadar yakındılar ki tahta İsviçre peynirine benzemişti. Marangozlar kumsaldaki ateşlerin üstünde demir kazanlar içinde katran kaynatmışlardı. Ned fokurdayan katrandan bir kepçe dolusunu kurt deliklerinden birinin içine döktü. İğrenç yaratık ölümün pençesinde kıvranarak ortaya çıktı. Tom'un parmağı kadar kalındı. Delikanlı başından yakalayıp onu kaldırabildiği kadar yükseğe tutunca yılansı kırmızı vücut dizlerine kadar indi. Ned ona, gemi bu iğrenç mürettebatla dünyada İngiltere'ye dönemezdi dedi. Karinası karşılaştığı ilk gerçek fırtınada parçalanırdı. Tom tiksintiyle yüzünü buruşturarak haşlanmış kurdu lagunun ilerisine fırlattı. Küçük bir gümüş balığı sürüsü de suları bembeyaz köpürterek yaratığı anında mideye indirdi. Marangozlarla yardımcıları suyun içinde yürüyerek Karina'yı bu asalaklardan kurtarmada onlara yardıma geldiler. Yükselen sular herkesi kumsala kaçırıncaya dek bu işe devam ettiler. 5 cezir süresince çalışarak tekneden yosunlarla kabukluları kazıdılar, sonra da kurtları kızgın katran dökerek haşlayıp delikleri zift ve üstüpüyle doldurdular. Kurtarılamayacak kadar çürümüş ve delik deşik olmuş tahtalar çıkarılıp yerlerine yenileri mıhlandı. Kazınan Karina kalın bir zift tabakasıyla boyandı. Üstü bir zift ve don yağı karışımıyla örtüldü. Ned ile Tom kanaat getirene dek 2 zift tabakasıyla daha korumaya alındı. Sular yine yükselince Minotaur yüzdürüldü ve daha derin sularda tekrar çevrildi. Sonra kumsaldaki aynı yerine getirilerek bütün işlem bu kez sancak yanı yukarı çevrilerek tekrarlandı. Gemi en sonunda lagünün daha derin sularındaki demirleme yerine getirilince adamlar serenleri aşağı indirmekle görevlendirildiler. Bunlar dikkatle incelendi ve ancak zayıf noktaları onarıldıktan sonra yukarı çıkarıldı. Bundan sonra donanımının bütün ipleri ve iskotalar santim santim gözden geçirilerek büyük bir kısmı Seraf'ın ambarlarındaki en iyi kalite kenevirle değiştirildi. Eski kara yelkenler paramparça haldeydi. Büyük bölümü El Avuf'un adamları tarafından üstün körü yamanmış ve onarılmıştı. Tom hepsini yenileyeceğiz diye karar verdi ve Ned'i Seraf'ın ambarlarını yağmalamaya yolladı. Yelkenciler yerlere sıra sıra çökerek yeni yelkenler yapmaya ve Seraf'ın ambarlarındaki yelkenleri Minotaur'un direkleriyle serenlerine uydurmaya giriştiler. Aşağı güverteler Minotaur'un donanımı kadar berbat durumdaydı. Gemi haşarat ve fare kaynıyor, bir gübre yığını kadar berbat kokuyordu. Ned barut, kükürt ve sülfürik asitten korkunç bir karışım hazırladı. Bu karışımı kapların içinde aşağı güverteye yerleştirerek tutuşturdu. Öldürücü duman kaplardan buram buram yükselmeye başlayınca gemiciler güverteye, açık havaya fırladılar. Sonra bütün lombozlarla kaportaları tıkadılar. Dumanın teknenin bütün köşelerine ve kovuklarına sızmasını sağladılar. Fareler birkaç dakikaya kalmadan gemiyi terk etmeye başlamıştı. Loça deliklerinden ve bütün çatlaklardan ezilip büzülerek dışarı süzülen farelerden bazıları tavşan kadar büyüktü. Korku içinde kumsala yüzerlerken gemiciler bahse tutuşarak onları tabanca ve tüfekle vurmaya başladılar. Donanımın çaresine bakıldıktan sonra Tom geminin boyanma işine dikkatini verdi. Boyalar solmuştu ve soyuluyordu. Geminin yanlarına kurulan iskelelerde gemici grupları eski boyaları kazıdılar. Sonra da su çizgisine kadar tekneye 3 kat beyaz boya vurdular. Sanatçı yanı tutan Tom, top lombarlarını parlak bir gök mavisine boyattı. Sonra da Pruva'daki boynuzlu heykeli ve kıştaki galeride bulunan oymaları yaldızlattı. 6 hafta boyunca durup dinlenmeden yapılan çalışmalardan sonra Minotaur tersaneden yeni çıkmış bir gemiye benziyordu. Şimdi çizgileri güzellikleriyle ortaya çıkmıştı. Hasta yatağının yukarısındaki kıç pencerelerinden gemiye bakan Hal Courtney olgun bir gülümsemeyle beğenisini belirtti. ''Düğün günündeki bir gelin kadar güzel olmuş, aferin oğlum. Değerini 5000 sterlin arttırdın.'' Babasının sözleri Tom'a bir istekte bulunma cesaretini verdi. Oğlu Minotaur'la birlikte bağımsız bir kumanda isterken Hal sessiz sedasız onu dinledi. Sonra hayır gibilerden başını salladı. ''Bir oğul kaybettim.'' dedi yavaşça. ''Bir ikincisine de kaybetmeye hazır değilim Tom.'' ''İyi ama doğruya kutsal bir yemin ettim baba.'' Kesik bacaklarının acısından daha derin, daha korkunç bir acı Hal'i kavradı. ''Biliyorum Tom, biliyorum.'' diye fısıldadı. ''Ama Minotaur bana ait değil ki sana vereyim. Gemi John şirketinin. Kardeşine yardım edebileceğimize inansam bu bile beni durduramazdı. Ama gemiyi sana verip yeterli mürettebatın olmadan korkunç tehlikelere atılmana izin veremem.'' Tom tartışmak için ağzını açınca Hal içinde yattığı buruşuk hasta yatağından uzanarak elini oğlunun kolunun üstüne koydu. ''Dinle beni delikanlı.'' dedi. Sesi boğuk, Tom'un kolunun üstündeki eli de bir kuşun kanadı kadar hafifti. ''Senin yalnız gitmene izin veremem. Bu El Malik çok güçlü bir adam. Emrinde ordular ve yüzlerce gemi var. Onun gibi birine yalnız başına karşı koyamazsın.'' Tom yine ''baba'' diyecek olduysa da babası onun sözünü kesti. ''Dinle beni Tom. Bu seyahati birlikte tamamlamak zorundayız. Krala ve bana güvenen adamlara karşı bir görevim var. O görev tamamlandıktan sonra senin tarikata kabulünü sağlayacağım. Sen de St. George ve Kutsal Kase tarikatının bir Temple şövalyesi olacak ve bu ünvanın sana vereceği tüm güce kavuşacaksın. Başka şövalyeleri, örneğin Lord Childs ve Lord Hyde gibi adamları yardımına çağırabileceksin. Bu plan karşısında Tom adeta bedensel bir acı duyarak bu bir yıl alır diye atıldı. Hayır, 2 veya 3 yıl bile sürebilir. Yabancısı olduğumuz ve orada hiçbir müttefiğimizin ya da nüfuzumuzun bulunmadığı bir ülkedeki güçlü bir soyluya karşı hazırlıksız harekete geçmekle hiçbir şey elde edemeyiz. Tom yıllar diye yineledi. Bu arada Dory'e neler olacak? O zamana dek ben bu yaraların etkisini atlatırım. Hal acınacak şekilde doğranmış bacaklarına baktı. Dorian'ı bulmak için iyi savaşçılarla dolu güçlü gemilerden oluşan bir filoyla birlikte yola çıkacağız. İnan bana Tom, Dorian için de bizim için de en iyi şans bu. Tom dehşet içinde babasına baktı. Hal yaralandığından beri aklaşmış sakalı ve sakat vücuduyla kırılgan bir ihtiyara dönüşmüştü. Bir başka filoya kumanda edeceğine ya da bir başka savaşı yöneteceğine gerçekten inanıyor muydu? Umutsuz bir düştü bu. Tom gözlerinin yaşarmaya başladığını hissetti ama kendine hakim oldu. Hal güven bana Tom diye mırıldandı. Sana söz veriyorum. Sen de bana söz verecek misin? Pekala baba. Tom söz verebilmek için tüm gücünü toparladı ama babasını kıramazdı. Tamam, söz veriyorum. Teşekkür ederim Tom. Hal'in eli Tom'un kolunun üstünden kayarken başı da göğsünün üstüne düştü. Gözleri kapanmıştı, solukları da hemen hemen duyulamayacak kadar hafiflemişti. Tom bir an için onu kaybettiğini sandı ama sonra babasının çökük göğsünün yavaşça inip kalktığını gördü. Tom yatağın yanından kalktı ve kapıya yürüdü. Oldukça yavaş yürüyor, babasının uyanmasını istemiyordu. 28. Ayrımın sonu. Sayfa 346.